Ayrım 41. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 351. Cicim aylarıydı, karısının çevresinde pervane oluyordu. Kimi isterse onu hizmetçi olarak alabileceğini söyleyince, Zeynep sırf dedesinin kulağına gitsin de adam iyice incinsin diye kız kurusu Saadet'i istedi. Emrullah Bey kazayla vurduğu kıza tonla para vermiş, kendisini her anlamda gülünç duruma düşüren bu olayın daha fazla dillendirilmemesi için elinden geleni yapmıştı. Zeynep dedesini defterden silip vurduğu kızı himaye ederek adamı iyice üzmek ve küçük düşürmek istiyordu. Ölmüş babası İmdat Hızır'ın adı dururken, kolay kolay ölecek gibi görünmeyen kayınpederinin adını koyduğu oğlu Nadir'in doğmasına birkaç ay kala, kız kurusu Saadet eve yerleşti. Evlenmekle kafayı bozan kızcağız iyiydi, hoştu ama sanki kendisini koca Ankara'da bir tanıyan varmış gibi, "Düşerim müşerim, Saadet koca bulamayınca kendini altıncı kattan attı derler sonra," diyerek, dairenin yere kadar uzanan geniş pencerelerini dışarıdan silmeye yanaşmıyordu. Başka zaman olsa Zeynep bu itirazı kız kurusu hizmetçisinin burnundan getirmeyi bilirdi. Ama hamileliğinin sonlarındaydı, Saadet'le uğraşacak hali yoktu. Supi her an doğurması beklenen karısının sancısı tuttuğu anda kendisini araması için Saadet'i sıkı sıkı tembihlemiş, çalıştığı dairenin numarasını yazdığı kağıdı telefonun üstüne yapıştırmıştı. Zeynep yatak odasında tembel tembel yatıyordu. Canı muz istedi. 24 saat akan sıcak suyla köpük köpük bulaşık yıkayan Saadet'e, "Söyle de şu karşıki manav muz getirsin bize," dedi. Saadet her alışverişten sonra filelerini asansöre kadar taşıyan, ayaküstü konuşurlarken karısının geçen sene tüberkülozdan öldüğünü öğrendiği, pek tatlı dilli, kara bıyıklı manav Bahattin'e fena kesikti. Adam aslında gudubetin tekiydi. Üst ön dişlerinden biri eksik olduğu için ıslık çalar gibi konuşuyordu. Ama güler yüzlü, neşeli, boylu posluydu. Evi kendisinin de, daha da önemlisi çocuğu yoktu. Kız kurusu olduğunun farkında olan Saadet, kısmetine Subi Bey'in latif arkadaşlarından birinin düşmeyeceğini bildiği için yelpazesini geniş tutmuştu, her ihtimali değerlendirmek istiyordu. Zeynep Hanım'ın kaprisleri nedeniyle bir türlü dışarıda buluşma fırsatı bulamadığı ama her işveli hareketine anında çapkın çapkın gülerek karşılık veren manavı birkaç ay içinde tava getireceğini umuyor, daha şimdiden evlenecekleri günün hayalini kuruyordu. Balkona çıktı. "Bahattin, sana zahmet bize bir hevenk muz getiriversene," diye seslenecekti ki, gönlünün aktığı kara bıyıklısının, kapıcının kırıtkan kızı Müjgan'la konuştuğunu gördü. Bütün güzelliği kalçalarını döven upuzun saçlarından ibaret olan çiçek bozuğu suratlı Müjgan, dükkanda her karşılaştıklarında Saadet'e rakip olduğunu hissettiriyor, türlü cilveler yaparak "Bahattin benim, hiç elleşme," demeye getiriyordu. Teklifsizce adamın kolunu tutması, yerli yersiz gülmesi, hele göğüs çatalını göstermek için sanki farkında değilmiş gibi gömleğinin yakasını tutup aşağı çekmesi Saadet'i deli ediyordu. Kısmetini elinden almak isteyen bu kızı öldüresi vardı. Bahattin'le Müjgan konuşa konuşa karşıya geçtiler, apartmanın önüne gelip durdular. Arada bir görüş açısından çıkan ikiliyi dikkatle izleyen Saadet, ne halt yediklerini görmek isteyerek balkon demirlerinden sarkınca, bulaşıktan çıkmış hala sabunlu elleri bir anda kaydı, dengesini kaybetti ve Saadet koca bulamayınca kendini altıncı kattan attı derler gerekçesiyle camları silmeyen kızcağız aşağıya lepiska saçlı Müjgan'ın üstüne düştü. Saadet hemen öldü, omurgası kırılan Müjgan sakat kaldı. Bu manzaraya tanık olan Bahattin kafayı yemiş, bir süre işe gelip gidememişti. Zamanla gözlerinin önünde meydana gelen bu olayı unuttu, dükkanın dışına açtığı tezgahı Saadet'in beyninin dağıldığı yere kadar genişletti. Saadet'in cesediyle Müjgan'ın ağır yaralı vücudu yerde yatarken, çevredekilerden biri çenesi kilitlenen Bahattin'i bir köşeye oturtup eline bir bardak su vermişti. Millet Müjgan'ın başına toplaşmıştı ama kimse dokunmaya cesaret edemiyordu. Polisin ve ambulansın gelmesini bekliyorlardı. O sırada Zeynep'in doğum sancıları başladı. "Saadet, yetiş!" diye bağırdı ama kimse imdadına gelmedi. Kızcağızın 6. kattan düştüğünü bilmeyen Zeynep epeyce bir süre bağırındı. Saadet'in ortalıktan kaybolduğunu anlayınca kapıya çıkıp yardım istedi. Ama apartman halkı olduğu gibi aşağı inmişti. Yan mahalledekilerin kulağına gidene kadar 100 kere kılık değiştirecek olan bu korkunç olay hakkında yorum yapıyorlardı. Zeynep'i duyan olmadı. Nihayet telefon etmeyi akıl edip Supi'ye haber verinceye kadar epeyce zaman geçti. Yüzü bembeyaz olmuş bir halde eve gelen Supi ile kapıdan çıktığında, kapı önündeki ambulansın kendisi için geldiğini zanneden ve sancısına rağmen kocasına aşkla gülümseyen Zeynep, Saadet'in balkondan düşüp öldüğünü öğrenince fenalaştı. Vekil Bey'in Ankara'daki yakınlarının bir anda doluştuğu hastanede, 16 saat süren çok zor bir doğum yapan Zeynep'in hayatı bu korkunç olayla birlikte değişti. Doğumdan sonra kucağında bebeğiyle eve gelirken münasebetsiz bir komşunun kapı önünü gösterip "Saadet'in beyni tam burada dağıldı. Kasap Hilmi dükkanın camına yapışan beyin parçalarını sile sile bitiremedi" demesiyle kapıldığı dehşet, ağır bir postpartum depresyonla birleşince loğusa kadın darmadağın oldu. Supi ise depresyondan bir türlü çıkamayan karısı, işi intihar tehditleri savurmaya kadar vardırınca bakanlıktan yine bir yurt dışı görev uydurdu. 3 aylık bebekleri Nadir'i annesine bıraktı, karısını alıp 15 gün sürecek, yapılması hiç de şart olmayan bir iş için Fransa'ya gitti. Babası ne kadar sıkıştırsa da kumarbaz olduğunu itiraf etmeyen Supi, evlendikten sonra kumardan el çekmek için azami gayret göstermiş, bir yıl boyunca eline iskambil kağıdı almamıştı. Yine almayacaktı ama karı koca nisteydiler, baştan çıkarıcı Monte Carlo burunlarının dibindeydi ve Zeynep hala depresyondaydı. Kendine karısının kafasını dağıtmak için iyi bir gerekçe bulan Supi, Zeynep'i Monte Carlo'ya götürdü. Oturdukları ilk kumar masası yalnız Zeynep için değil, aile için de uzun sürecek bir sonun başlangıcı oldu. Zeynep'in içinde uyuduğunu bilmediği kumar geni canlandı, harekete geçti. 15 gün boyunca poker oyunu genç çifti esir aldı. Orada tanıştıkları bir Türk olan Tarık Bakırcıoğlu ile ahbap oldular. Hem kumar masalarında hem havyarlı şampanyalı yemek masalarında ciddi miktarda para yediler. Tarık Bakırcıoğlu daha yeni bebekleri olan bu çifte evliliğin nimetleri konusunda hiç umut vermemiş, beddua diye andığı ikinci karısı Bedia'nın oğlunu nasıl baştan çıkarttığını anlatmış, uzun ve renkli hikayesini hazin gözyaşlarıyla bitirerek genç çiftin içini parçalamıştı. Geziyi bitirip döndüklerinde haftanın birkaç gecesini Ankara'nın gizli kumarhanelerinde geçirebilmek için oğulları Nadir'e yatılı bakıcı tuttular. Mustafa Nadir Karakurt'un düğün hediyesi olarak Supi'nin üstüne yaptığı daireyi uğursuz olduğu gerekçesiyle sattılar. Parasını kumarda yeme niyetlerini gizleyip kiraladıkları ev için vekil beye satın aldık dediler. Zeynep Supi'den daha koyu kumarbaz çıktı. İkinci oğlu Tarkan'a hamileydi. Doğum sancısı kumar masasında tuttu. Ama işi öyle abartmıştı ki 40 yılda bir kazanıyorum bırakamam dedi. Suyu patlayıp yer gök ıslanıncaya kadar masadan kalkmadı. Karı koca bu alışkanlığı giderek ilerlettiler. Oturdukları evin kendilerinin olmadığının ortaya çıkmasıyla birlikte kopan kavgadan sonra Mustafa Nadir Karakurt öldü. Vekil Bey'in gölgesi ortadan kalkınca rahatlayan çift, adamdan kendilerine bir de hatırı sayılır bir miras intikal edince, Ankara'nın gizli köşelerde bulunan pespaye kumarhanelerle yetinmediler, Uçağa atladıkları gibi soluğu Fransız Rivierası'nda aldılar. Vekil babasının ölümüyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ekmek elden su gölden iş hayatı sıkıntıya giren Supi, izni bitince dönmek istemiş. Ama gündüzlerini havuz başında yakışıklı jigololarla kesişerek geçiren, akşam olunca okul çağındaki iki oğlu Nadir'le Tarkan'ı uyuttuğu gibi kumarhaneye koşan Zeynep, kocasına "Sen çocukları al git, ben birkaç gün daha kalacağım" demişti. Supi de dönmemiş, bir mazeret dilekçesi uydurup göndererek iznini uzatmış, bu davranışı da dairedeki durumunu iyice sarsmıştı. Vekil Bey'den kalan miras bitmek üzereyken bu kez Emrullah Bey öldü. Abisi Şekip Sami Bey'in zibidi avukatı Abbas Koşar, Zeynep'i de aramış, mirasın paylaşımı için halasına dava açmak isterse avukatlığını üstlenmeye hazır olduğunu bildirmişti. Zeynep hiç oralı olmadı. Çünkü Türkan Hanım'ın aile mirasının yönetimi konulu nazik mektubuna hayır cevabını vermesini müteakiben, hakkı olan pay kendisine derhal intikal ettirilmişti, avukata ihtiyacı yoktu. Karısına kalan büyük miras başını döndürünce, Supi artık eziyet haline gelen devlet memuriyetine devam etmek için bir lüzum görmedi, istifa etti. Ankara'da yaşamaları için de bir neden kalmamıştı. İstanbul'a taşındılar. Böylece sıra İstanbul kumarhanelerini fethetmeye geldi. İstanbul'da da uzun yıllar kumar oynadılar. Bazen o muazzam servetin erimekte olduğunu görüyorlar, endişeye kapılıp bırakalım diyorlar. Birkaç ay efendi gibi oturuyorlar. Sonra birinden birini şeytanın dürtmesiyle yine başlıyorlardı. Karı koca son kırıntıları da Yalova'da polis baskını ihtimaline karşı göz boyasın diye birinci katında yoksul bir ailenin bedavaya oturtulduğu, üç katlı bir evin bodrum katında, sigara dumanından göz gözü görmez olmuş bir odada, poker masasında harcadılar. Borçları gırtlaklarına dayanınca, Supi karanlık işler çeviren bir nakliyat şirketinde umum müdür olarak çalışmaya başladı. Servet suyunu çekmişti. Tefecilerden aldıkları borç nedeniyle girdikleri çember daralıyor. Supi ümitsizliğe kapılıyor. Ama Zeynep halasının ölmesinin an meselesi olduğunu söyleyerek kocasının içini rahatlatıyordu. Çoluk çocuğu olmayan Türkan Hanım da öldüğü zaman imdat Hızır'dan kalan mirastan daha büyük bir servet Zeynep'in ve abisinin olacaktı. Ama Allah kahretsin ki ihtiyar cadı bir türlü ölmek bilmiyordu. Hayatlarını bitirecek olan kumar tutkuları çocuklarının kendilerinden nefret etmelerine yol açmıştı. İlgisiz, sevgisiz, kendi kendilerine büyüyen iki oğulları daha üniversite çağlarında aileden koptular. Vekil dedesi gibi ağzı iyi laf yapan, insan ilişkilerinde başarılı Nadir, kendisini kurtarmak için mecbur olduğuna inandığı bir suç işledi. Babasının Rolex saatini, annesinin damla zümrütlü gerdanlığını ve birkaç mücevherini resmen çaldı, parasıyla yurt dışına gitti. Zor zamanlarda kumarda yemek üzere kenara ayırdıkları servetlerinin oğulları tarafından çalındığını anlayan Supi ile Zeynep deliye döndüler. Evlatlarının öz anne baba malını çalmasından çok, sıkıştıklarında masaya sürecekleri küçük servetlerini kaybettikleri için öfkeliydiler. Elindeki parayla kıt kanaat geçinmeyi beceren Nadir, önce Avrupa'da biraz dolaştı. Paris'te tanıştığı Kanadalı bir kızın peşinden Montreal'e gitti. Bir süre birlikte oldular. Kız orada Nadir'i terk etti. Beş parasız, işsiz güçsüz bıraktı. Nadir benzincilerde, McDonald's türü yerlerde çalışarak ayakta kalma mücadelesi verirken, kader yine cilveli yüzünü gösterdi. Bir kumarhanede iş buldu. Anne babasının düştükleri durum nedeniyle kumar oynamayacağına yeminliydi ama oynatmayacağına değildi. Krupiye olarak çalışmaya başladı. Zeki bir adamdı, işin inceliklerini çabuk kaptı. Sektörün girdisini çıktısını öğrenince soluğu kumarın merkezinde Las Vegas'ta aldı. Annesinin neredeyse kumar masasında doğuracak olduğu kardeşi Tarkan, lise çağındayken erkeklerden hoşlandığının farkına varmış, küskün, gerilimli bir hayat yaşamaya başlamıştı. İçe kapalıydı, evdeki varlığı bile belli değildi. Okuldan gelince hiçbir zaman düzenli yemek bulunmayan evde, buzdolabında ne bulursa atıştırıp odasına kapanır, içinin sıkıntısını ayna karşısında mim yaparak dağıtmaya çalışırdı. Oyunculuğa büyük yeteneği vardı. Çocukluğundan beri kendini oyalamasını sağlayan mim, konservatuvar sınavlarını da birincilikle kazanmasını sağlamıştı. İkinci sınıftaydı. Sevgilisiyle duştayken babasına yakalanınca hayatı altüst oldu. Kan revan içinde korkunç bir gece yaşandı. Aile henüz tam düşmemiş, Emrullah Bey'den kalan servet suyunu çekmemişti. Zeynep'le Supi o gece Suadiye'de yeni dadandıkları ahşap bir konakta bulunan kulüp süsü verilmiş bir kumarhaneye gitmişlerdi. Anne babasının 48 saatten önce eve dönmeyeceklerini bilen Tarkan, bebek gibi yüzü ve Davut heykelini andıran muhteşem vücudu sayesinde konservatuvara girmeyi başaran ama oyunculuk yeteneği kıt olduğu için arkadaşlarının Esat ama vasat dedikleri çocuğu eve getirdi. Henüz sevgili değildiler. İkisi de aralarındaki çekimi tüm hücrelerine kadar hissediyor olsalar da aşklarını itiraf etmemişlerdi. O gece hem sevgili oldular hem de hayatlarının en korkunç ama ikisini birbirine ölene kadar bağlayacak olan dakikalarını yaşadılar. Esat ama vasat yeteneksiz olduğunun farkındaydı ama bunu hiç dert etmiyor, şahane fiziğinin her kapıyı açacağını biliyordu. Nitekim açmıştı, bir buzdolabı reklamı için onlarca oyuncu arasından o seçilmişti. Yine de ilk işinde tümden başarısız olmamak için yeteneği tüm hocaları tarafından tartışmasız kabul edilen Tarkan'dan kendisini çalıştırmasını istedi. Reklam filminde güzeller güzeli bir kızla nişanlı bir delikanlıyı oynayacak, buzdolabının önünde yanağından öpeceği kıza aşkından yandığına dair tipik reklam cümleleri söyleyecekti. Canlı Davut heykeline körcesine aşık olan Tarkan, daha rahat çalışabilecekleri gerekçesiyle Esat'ı eve çağırdı. Çocuğun rolü bahane ettiğini anlamamıştı, niyetinin gerçekten çalışmak olduğunu sanıyordu. Mutfakta tam takır kuru bakır buzdolabının önünde canla başla çalışırlarken, beklenen aşk yıldırımı aralarına düştü, öpüşmeye başladılar. Zeynep o dakikalarda Doğaya Şefkatli Yaklaşımlar Kulübü adı altında faaliyet gösteren kumarhanede, oturmak istediği masa dolu olduğu için alt kata inmişti. Gerçekten böyle bir kulüp olduğuna inanıp katılmak isteyenlerin gözünü boyamak amacıyla, çevre felaketlerini anlatan uyduruk posterler, ucuz basım broşürlerle dolu salonda kurulan zengin masadan bir şeyler atıştıracaktı. Füme dilli sandviçini yerken pencereden bakacağı tuttu, gördüklerinden fena halde huylandı. Sokakta olağan dışı bir far kalabalığı vardı. Farlar polis arabalarına aitti. Kulüp hakkında yapılan bir ihbarı değerlendiren polis, baskın yapmak için konağın çevresini sarıyordu. Zeynep, konağa yaklaşan farların birer birer söndüğünü görünce, tuvalete gitmek için oyuna ara veren Supi'ye korkuyla "Polis baskına geldi," dedi. Telaşa kapılan karı koca derhal toparlanıp kimseye görünmeden konağın bahçeye açılan arka kapısından kaçtılar. Her ihtimale karşı iki sokak arkaya park ettikleri arabalarıyla Bağdat Caddesi'ne çıkmak için binanın önünden geçerlerken polisin suç üstünde yakaladığı kaşar kumarbazları bir bir dışarı çıkarttığını gördüler. Tarkan ile Esat duştayken yürekleri hala ağızlarında olan karı koca eve döndü. Badireyi ucuz atlattıkları için ser ser seviniyorlardı. Kumarhaneden beri çişini tutan Supi çok sıkışmıştı. Doğru banyoya koştu ama kapı kilitliydi. İçeriden gelen su sesini duyunca oğlunun yıkandığını sanan Supi, "Aç ulan şunu, donuma yapacağım," diye bağırmaya başlamıştı. Bir yandan da "Bakmam bakmam, merak etme," diyor, "hehehe," diye gülüyordu. İki sevgili bembeyaz kesilmişlerdi, korkudan öleceklerdi neredeyse. Tarkan kapıyı bir türlü açmayınca, oğlunun şohbenin gazından zehirlendiğini sanan Supi, bir omuz attığı gibi kapıyı kırıp içeri girdi. Oğlunu sevgilisiyle çırılçıplak bir halde yakalayınca, o ana kadar tuttuğu çişini bırakıverdi. Deliye dönmüştü. Ekmek bıçağını alıp her ikisini de doğramak üzere mutfağa giderken, çişi paçalarından yere damlıyordu. 41. ayrımın sonu. Sayfa 358.